Ayrım 4.
Bu üzüntünün neden gelebileceğini düşündüm. Biraz sonra öğreneceğimiz gibi bu devrin para sıkıntısı olduğunu keşfettim. Para sıkıntısının yüze, hale, renge neler kattığını sanki biliyormuşum. Ben de bilmiyorum da bu bir tesadüftür. İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim. Bir ara ihtiyarı unutup sokağa daldım. O bir gölge gibi kalkıp gittiği zaman farkında olmadım desem pek yalan söylememiş olurum. Ertesi gün mutat saatimde kahveye gittiğim zaman garip bir şey gördüm. İhtiyar mutattan 2,5 saat evvel oradaydı. Yine arkasına oturdum. Birden gülümseyerek yüzüme baktı. Dün akşam dedi. Tesbihimi şuraya asmıştım. Kayboldu. Yüzü karmakarışıktı. Ümitle, dertle doluydu. Heyecanlıydı. Rengi aslında sarı, yüzü bembeyazdı. 5 milimetrelik sakalı titriyor gibiydi. Vah vah dedim. Yazık. Dün satmak üzere bedestene götürmüştüm. 70 lira verdiler, vermedim. 80 istedim. Keşke verseydim dedi. Kıymetli bir şeymiş demek. Tabii kehribardı. Hem de en temiz cinsinden. Balgami. Evet, güzel bir şeye benziyordu. Siz de gördünüz dün akşam herhalde elimde dedi. Vallahi pek dikkat etmedim. Yüzü birdenbire değişti. Bakışlarına bir düşman ışığı çöktü. Polise gideceğim dedi. İyi yaparsınız dedim. Bir an sen aldın biliyorum. Ne olur çıkar ver der gibi. Hatta diyecekmiş gibi bana baktı. Hiç istifimi bozmadım. Yüzü yine değişti. Ah bir bulsan çalalım dedi. Zor iş dedim. Yüzüme bakmadan dudaklarını ısırdı. Üst üste her akşam erken saatlerde kahveye gelmeye başladı. Bana selam vermeden beni görmüyormuş gibi yerine oturuyordu. Tesbihini benim çaldığımı emin bir halle hiç bana bakmadan bembeyaz hırslı gazetesini okuyordu. Ben çıkıp giderken arkamdan baktığını, birkaç defa mahsustan masada unuttuğum cigara paketimi almak bahanesiyle döndüğüm zaman yakaladım. Geçen akşam yine aynı şekilde oturmuştuk. O gazetesini okuyor, ben bir şeyler çiziktiriyordum. Birdenbire kahvenin kenarlarını süsleyen aynaya gözüm ilişti. Bana aynadan da bakmıyordu. Evet, fakat onun oturuşuna beni itham eden bir şey. En garibi benim oturuşumda bu işi yapmış da hiç istifini bozmayan pek pişkin bir hırsız hali buluyordum. O zaman kendime aynadan gayrı da dikkat ettim. Evet, onun tesbihini ben aşırmış gibiydim. Hani bazı çocuklar ısrarla bir fena hareketi yapmadıklarını iddia ederler. Hakikaten de yapmamışlardır. Ama yapmış gibi bir halleri vardır. Yapmamış insanların tabiiliğini bir türlü alamazlar. İşte ben o çocuklardan biri gibiydim. İhtiyarla aramızdaki bu garip hal günlerden beri devam ediyor. Geçen akşam bir arkadaşımın deniz hayvanı kabuklarından yapılmış tesbihi bende kalmıştı. Kahvenin önünden bu tesbih elimde geçmiştim. İçeriye pek alıcı gözle bakmamıştım. İlerideki durak yerine tramvaya binecektim. Birdenbire ihtiyar yanımda bitiverdi. Karanlıkta tesbihimi seçememiş olacaktı. Elime dikkatle baktığını göz ucuyla gördüm. Yüzüme bakmadım bile. Deniz hayvanlarının kabuklarını şıkırdattım. Nasıl öfkeyle uzaklaştığını bir görseydiniz. Dönerken arkasındaki kamburu bana, ''Şimdi alay ediyorsun ha, alçak herif!'' diyordu. İşin en kötüsü bugünlerde kahveye seyrek uğramakla kalmıyor. Onun oturduğu saatlerde camın önünden geçiyor. Cebime bir şeyler saklıyor gibi yapıyorum. Bazen dudağımın kenarına bir tebessüm, bir ıslık konduruyorum. Olmazsa yine cebime bir şeyler saklar gibi yapıyorum. Bir an içimden acaba bir polise gidip haber versem mi geçiyor. Ama hemen cayıyor. İt oldu it. Mahsus böyle yapıyor. Hiç tesbih şimdi cebinde olsa böyle yapar mı? Hem o züğürt kehribarımı çoktan okutmuştur. Haram olsun diyor. Ben fena bir adamım. Ben çalmayan bir hırsızım. Zavallı ihtiyara hem acıyorum hem de gözünün içine tesbihini ben çalmışım da hiç utanmazmışım gibi bakıyorum. Çok fena bir hareket biliyorum. Biliyorum ama elimde değil. Ben de bu hali uyandıran odur. Bütün bunlardan sonra yaptıklarıma pişman olsam biraz üzülsem ya. Hayır. Kahveye geçtikten sonra için için bazen başımı iki tarafa sallayarak açıktan açığa bir gören olsa deli midir nedir diyecek şekilde gülümsemeye ne dersiniz? Aile 8 Kış 1949 Bir sarhoşluk. Önümde bir adam gidiyor. Vakit gece yarısını geçeli hayli. Tıknaz, kalın enseli, saçları kabarmış, ceketinin cepleri şişkin. Omuzları ile kalçaları aynı genişlikte. Omuzlarını kıstığından olacak, kalçası hatta daha geniş. 20 adım önümden gidiyordu. Yürüyüşümüzün temposu hemen hemen aynı olsa gerek ki ne ben adama yaklaşıyordum ne de o benden uzaklaşıyordu. Böyle epey bir zaman gittik, sıkıldım. Bir aralık yolumu değiştirmek istedim. Caddede kimseler yoktu. Ama bu caddenin ortasındaki ağaçlıklı yolda gece yarısından sonra pek hoşuma gider. Hep bu yolda sevgilime kendimi vermiş, hesabımı kitabımı yapmış, tutmadığım sözlerimi, olmayacak kararlarımı vermişimdir. Yolun kenarlarında ise hiçbir hatıram yok. Bu adam için de yolumu değiştiremem ya. Sarhoşum. Anasını satarım dünyanın. Düşmanlarımın hepsini bir meteliğe, dostlarımın, olmayan dostlarımın şu dünya yüzünde hepsine şaraplar, biralar ikram etmeliyim. Sevgilim, sen de mi şu havayı kokluyorsun? Bu saatte sağına dönüp sen de insan suretine bir hayvan gibi homurdanmışsındır belki. Ama ah, yatağın sıcaktır. Yatağın ne güzel kokuyordur senden. Nah, bak, aya bak, kış gecesinin mübarek ayına bak. Hem yürüyorum, hem sanki düşünüyorum. Durdum, bir ağaca yaslandım. Ağaç rüzgardan sallanıyor. Ayın 15'i değil ama yine kocaman bir ay. Caddenin kocaman ampulünden kararmış, madeni bir ışıkla bakıyor. İçimi deliyor sokak köpeğinin güzel gözleri. Mahzunluğu, açlığı. Ah bir simit olsaydı cebimde. Otursaydım şu ıslak çimenlerin üstüne. Köpeğin yanına. Ulan deseydim koca herif. Şu dünyada bir sen, bir de ben varız. Bir de nah şu kısa adımlarla yürüyen herif. Bir de ay. Bir de nah şu geçen otomobil. Ne yapalım şimdi? Aya bakıp şiir yazamayız. Otomobili durdurup binemeyiz. Şu herife yetişemeyiz. Yapacağımız bir şey var. Oturup seninle şimdi bu simidi paylaşalım. Bir simit canım istiyor. Bayağı açmışım ben de. Köpeğin yanına yaklaşıp kafasını okşayayım dedim. Fırladı gitti. Ne kadar korktu zavallı. Yine yürümeye başladım. Ben yukarıda anlattığım boş lafları köpeğe söylemeye savaşırken durmuştum. Epey de zaman geçmişti. Herif yine 20 adım ötemde. Kafamı şöyle bir salladım. Deli olma dedim. Herif o zaman senin 2 adım önünde duruyordu. Şimdi 20 adım. Demin 20 adım değil. Sen hesabı şaşırdın. Peki dedim, olur. Ben her zaman hesabımı bilmedim. Bu işi böyle kabullendim. Bu işi ben böyle kabullendim. Türkü söyleye söyleye hem yürüdüm hem düşündüm. Doğru, benim bir sevdiğim kız vardı. Ama benim sevmeye hakkım yoktu. Çünkü ben anasının gözü bir adamım. Ben azizim. Ben serseri bir adamım. Ben sarhoş olurum. Ben adamı tutarım azizim. Ben daha olmazsa onun evinin önüne gider. Kız seni seviyorum diye bağırırım. Yarın sabah sabah karga bokunu yemeden kalkıp onun evine gider. Çat çat kapıyı çalar. Kim kapıyı açarsa bilmem ne hanımın babasıyla görüşmek istiyorum derim. Babasına da derim ki efendi yahut kaynata nutkumu vermek üzere bir ağaca yaslandım. Durdum. Gözlerimi kapadım. Ağaç rüzgarlardan sallanıyor. Ben sevgilimin babasına bir nutuk veriyorum. Sonunda Allah'ın emriyle kızını istiyorum. O da bana veriyor. Ağlaşıyoruz. Beraberce sokağa çıkmak üzere kız hazırlanıyor. Babası da bana. Evladım, artık şöyle yapmak, böyle etmek diye konferansa başlarken bir de gözümü açıyorum ki dünya fırıl fırıl dönüyor. Midemde bir bulantı. Ağzım midemden başlayıp sulanıyor. Karnıma bir yumruk dayanmış eziyor. Acayip bir ağrı içinde olanlar oluyor. Sizin anlayacağınız yediğimiz içtiğimiz burnumdan fitil fitil geliyor. Gözlerimde şimşekler çakıyor. Yıldızlar doğuyor. Ayın ışıkları kırmızı, sarı, lacivertleşiyor. Sonra tatlı bir rahatlık. Deniz üstünde gibi bir huzur, bir sükun. Sarhoşluk uçup gitmiş. Ah şimdi bir kahvecik olsa. Acı bir şey. Yürümeye başlıyorum. 20 adım ötemde o tıknaz, beli omuzu, kıçı şişkin bir mahluk. Hızlanıyorum, hızlanıyor. Koşuyorum, koşuyor. Duruyorum, duruyor. Nihayet yaklaşıyorum. Sen kimsin be? Diyorum. Ben mi? Diyor. Evet sen, diyorum. Gülümsemeye benzeyen bir surat buruşması, gözleri muallakta, yüzünü istifayla süpüzüyor. Azizim ben, diyor. Ben senin sevdiğin kızın sevgilisiyim. Oğul beni ne diye takip ediyorsun? Ben seni takip etmiyorum, sen beni takip ediyorsun. Hakkı var, o beni takip etmiyordu, doğru. O benim önümdeydi ama... Azizim bana bak, diye başlıyor söylenmeye. Ağzı müstekreh bir bira kokusu içinde. Sanki demin ağzımdan, burnumdan çıkanları yemiş bir köpeğin ağzı gibi kokuyor. Pöf diyorum, leş gibi kokuyorsun be. Silkinip elimden yakasını kurtarıyor. Ceketinin yakalarına toz konmuş gibi beni kudurtmak, kendisini dövdürtmek içinmiş gibi elinin tersiyle yakasını süpürüyor. Yürüyüp gidiyor. 20 adım, 25 sayıyorum. 30, 32, 34, 37. Yerden bir taş alıyorum. Taşı alırken bile gözüm onda. Arkasına bakmıyor bile. Sanki yerden taş aldığımı, hayır eğildiğimi görmüş gibi tabana kuvvet kaçıyor. Az ileride polis, bekçi var. Ben de bir yan sokağa sapıp arkamdan gelenler varmış gibi ayak sesleri işiterek koşuyorum. Kimdi, neydi, hala bilmem. Sahiden sevgilimin sevgilisi olamazdı. Ama neden öyle dedi? Neden ben durunca duruyor, ben yürüyünce yürüyordu? Varlık 318, Ocak 1947. Kınalıada'da bir ev. Kınalıada'ya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım otururdu da onun için. Kınalının önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk vapurla işine gider. Son vapuru elinde paketlerle döner. Bazı defa son vapurda beraberizdir. Onun iskelenin kalabalığında kaybolduğunu, sonra projektörcü ışığını yolcularla karanlık yola tuttuğu zaman az bir şey sallanarak hızlı hızlı sağa saptığını görür, yine kaybederim. Küçük, kaplamaları simsiyah kesilmiş bir ahşap evde oturduğunu sanıyorum. Evden deniz görünmüyor olmalı. Yahut belki de bir iki penceresinden, çakal eriği dalları arasından, yüzü küçük bahçede acı badem, ayva, nar, hünnap ağaçlarını görürüm. Bahçede bir de çıkrıklı kuyu olacak. Kırkını aşmış, şişmanca, yeşil gözlü bir kadın olan anasını kırmızı elma yüzüyle, küf yeşili gözleriyle görür. Ben de severim böyle bahçeyi, evini, anasını tarif ederken gördüm sanmayın. Ben görmeden severim bahçeleri, insanları, evleri. Eve bu küçük bahçeden girilir. Evin alt katında kendileri oturur. Üst katını yazın kiraya verirler. Bir Meryem Ana kandili önündeki İsa resminden, küçücük sarımtırak aynaya kadar her şeyde ağır, günlük kokusuna benzer bir Ortodoks havası eser. Evin içinin o kadar temiz olduğunu sanmam. Günlük kokus odalardan hiç eksik olmaz. Arkadaşım dediğim kızın kendi başına bir odası yoktur. Onu vapurda ikinci mevkinin tahtalar üzerinde Rumca konuşurken dinlerim. Rumca bir kelime anlamadan ne söylediklerini biliyor gibiyimdir. Akşam saat 10.45'te oraya vardığına göre ancak 11'de yemeğe otururlar. Hemen de yatarlar herhalde. Acaba başucunda bir kitap var mıdır? Bana bir defacık gülmüş olan bir kızın hülyalarına ne karışır bilmem ki. Yemeği nasıl yer? Hızlı mı? Yavaş mı? Ne kadar da merak ederim. Acaba birçok insanlarda olduğu gibi yemek yerken çirkinleşir mi? Çirkinleşince yüzündeki o iyi, harikulade çizgiler ne olur? Nereye giderler? Kınalıada'yı bu kızı tanımadan da merak ederdim. İnsanların değil. Onları bol bol vapurda görüyorum. Daha çok o vapurdan çıkanlarla birlikte bu gece yarısı sönük kırmızı ışıklarıyla böcek gibi kabuğuna, kırmızı benekli kabuğuna kapanmış Kınalı'nın evleri ne yaparlar diye. Ne yapacaklar? Her yerde olduğu gibi onlar da dedikodu yaparlar. Yerler, içerler, uyurlar. Evler mi diye sormayın. Evet evler. Bunları bildiğim halde eskiden merak ettiğim Kınalı'nın evlerini şimdi büsbütün görmeye can atıyorum. Çünkü orada bayıldığım bir kız oturuyor. Ben eskiden Arnavut köyünde böyle merak ederdim. Sonra bir gece gidip gördüm. İki balkonlu bir ev gördüm. Caddelerden dereler geçen büyük bir köy. 4-5 köprü. Köprünün birinde sarhoşun biri eğilip kusmuştu. Şimdi Kınalı'yı da böyle merak ediyorum. Kınalı'nın bir evini, bir masa düşünelim. Eskimiş müşambadaki boncuklu bir nihalin üzerine bir sahan konuyor. Bu et midir, sebze midir? Haydi bu meraktan cayalım. Farz edelim ki ettir. İşte dağıldı. Babaya, oğula, kıza, benim arkadaşım olan kıza yemeği anneleri dağıtıyor. Küçük kız kardeşi büyük zehir yeşili gözlerini açmış, sahana değil, sofanın arkasındaki Meryem Ana kandilinin yandığı kapısı çıkarılmış dolaba bakıyor. Karpuz oradadır. Bu akşamki karpuz sarı çıkmıştır. Çekikleri simsiyahtır. İşte konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar acaba? Bir vapurun projektörü yarı aydınlık odayı ışık içine daldırıyor. Sevdiğim kız yemek yerken çirkinleşmiyor. O kadar şen, o kadar sıhhatli ki yediğinin farkında olmuyor. Arkadaşımın yüzünde hep neşeli şeyler var. Ağzında bir lakırtı. Ne söylüyor merak ediyorum. İşte bu yüzden hikaye yazarım. İşte bu merak yüzünden hikayeci geçinirim. Hikayelerim beğenmezlerse üzülürüm. Beğenirler, kızarım. Kendim beğenirim, budalalaşırım. Beğenmem, canım yemek istemez. Kınalı adaya gelince, işte onu pek merak eder. Bir türlü de inemem. Bu gidişle inmeyeceğim de. 7 gün 25, 4 Eylül 1948. Süt. Senelerden beri yapmadığım şeyi yaptım. Süt içtim. Dükkanın içinde su buharı, süt kokusu, insanı ağlatıp uyutacak 40 sene evvelki bir beşik hatırasına kadar sürüklüyordu. Evet, senelerden beri ne erken uyanmış ne de süt içmiştim. İşe sütle başlıyorduk. Ne haristi parmaklarımız anamızın göğsünde. O ne dişsiz bir canavar ağzıydı mümedeki. Hiç hatırlamıyoruz o günleri. O süte ağlayan gözlerimizin bulanık, hiç görmediği dünyayı. Sütle başlayan, şarapla bitirdiğimiz günler bu sabahta ilk çığlığımdan, ilk acıklamamdan beri olup bittiler. Onlardan hiçbir şey kalmadı. Hepsi bu saati, bu sabahı, sütçü dükkanına girdiğim dakikaya kadar getirdiğim kapıdan ayrıldılar. İlk çığlığım, beşiğim, anamın sütü, aşkım, kinim, kendimi bilişim, şarap, rakı, kumar, kadın, şehvet, bir dostla geçirdiğim güzel gün, o süt için ağlayan bilmediğim, hiç bilmeyeceğim çocuk. İşte seni burada bırakıyoruz. Süt mü içmek istiyordun? Poh, biz sütten bıktık. Ne adammışsın, yazık. Haydi Allah'a ısmarladık. Madem ki şu dükkandan içeriye girdin, her şey bitti aramızda. Dönüp defolun diye bağırdım. Rüzgarın içinde birbirinizi ezercesine kaçıştılar. Sütçü dükkana yeni doğmuş gibi girdim. İçimden bir nar atmak geçiyordu. Sanki yeni bir hayata başlıyordum. Şimdi böyle her sabah yeniden doğmuş gibi taze uyanacak, burnumda o sıcak, köpüklü süt damlasının kokusunu, damarlarımda yumuşak, beyaz bir rüya nezlesi gibi dolaştırıp yine burnuma getirecek, hapşıracağım. Anamdan emdiğim süt burnumdan gelecek. Ekmeği bir sütçü dükkanının köpürmüş inek sütüyle dolu kasesine doğrayacağım. Yepyeni günler başlayacak. Süt kokulu bir dünyaya yarışacağım. Genzimi yakan yanmış zeytinyağı kokularından uzak, sulh ve hürriyet içinde bir sütlü dünyada 42 sene sonra yeniden doğmuşçasına yaşayacağım. Ellerim çatlak, rengim toprak rengi, mağrur ve hür. Bu sefer beşikteki canavarı yenmiş ama yenerken sakalı da ağarmış bir insan çanağındaki köpüklü sütü emer gibi içeceğim. Dışarıda yağmur yağıyor. Ben hala sütçü dükkanındayım. Tarihim 60, rahatım. Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok. Bütün bunları bana bir çanak süt etti. Bu ne biçim, ne görülmedik bir kazmaymış ki her penceresinden ışık fışkıran kocaman hatıralar konağını yıktı. Dışarıda yağmur yağıyor. Yağsın bakalım. Ne zamana kadar yağabilir? Hatırıma bir mısra geliyor. Hiç böyleliğin görmemişiz faslı baharın. İşte o zaman mısralardan, beyitlerden, romanlardan ve kitaplardan kurtulmam lazım geldiğini düşündüm. Yeni bir dünyaya başlıyordum. Yepyeni şiirler isterdim. Yeni romanlar okunmalı, yeni resimler seyretmeli, yazmak için yeniden bir başka Türkçe öğrenmeliydim. Yeni hisleri, yeni düşünceleri, yeni kitapları arayıp bulmalıydım. Sütçü dükkanından çıkar çıkmaz demir kapıdan girerken kovduklarım yeniden etrafımı mı alacaklardı? Yine hep birlikte kötü huylarımıza, ihtiyatlarımıza mı dönecektik? Süt kokusu geçmiş zamanla gelecek günlerin zincirinde bir halka bile değil miydi? Sokağa ve yağmura karıştığım dakikada yanımdan kaçışanlarla buluşup şu sütçü dükkanından ne budalayım? Siz bana haber vermiştiniz ya, kusura bakmayın, insanlar ise böyle oluyor, aldırmayın, affedin, sizi de gücendirdim değil mi? Diyecektim. Sütçü, bir bardak daha vereyim mi dedi. Bir süt daha içtim, hayır, artık deminki tesirini yapamıyordu. Yağmurun içindeki her günkü dünya, hadi çabuk ol, yeter artık, gel buraya, bizimle beraber olman lazım. Böyle bir teviye sütçü dükkanında kalıp yeniden doğmuş numarasıyla oturamazsın. Seni bekliyoruz, alıp götüreceğiz. Her şey, bütün insanlar seni bekliyor. Onların arasında oynadığın oyunu bitirmeye mecbursun. Yeniden doğulmaz. Doğsan bile ne olacak? Seni 2 senede değil, 2 günde aynı insan ederiz. Aynı kendini düşünen, aynı haris, aynı kıskanç, aynı kötü huylu, aynı sarhoş, aynı budala oluverirsin. Seni aynı hastalıkla yıkmak için elimizde her şey var. Hem canım sen nasıl bir dünya istiyorsun? Görülmemiş, işitilmemiş, tadılmamış, yazılmamış, yaşanmamış. Olur mu böyle şey? Hadi gel, dön her günkü hayatına. Akşam artık süt içmeyeceksin. Sana halis, içine su ispirto karıştırılmış pekmez içireceğiz. Öylesine hayattan hoşnut olacaksın ki, şimdiki gibi elle tutulamayan, gözle görülemeyen, yalnız işte böyle ara sıra sezeceğin ümitlerle yapılmamış ama belli, gözle görünür, şarapla başlayan yalancı kahramanlıklarla dolu ümitlerle bulunca karşında, sabahki halinden utanacaksın. Yarın sabah yine her sabahki gibi ağzın küflü, yapış yapış, bezgin uyandıracağız seni. Dükkanın içindeki köpürmüş süt kokusu duvarlardan rutubet gibi akıyordu şimdi. Şapkamı başıma attım, sokağa fırladım. Defolun diye bağırdıklarım, burada geçmiş bir hastanın yanına yaklaşan doktorlar, hasta bakıcılar, gardiyanlar gibi temkinli, usturuplu yanıma yaklaştılar. Kollarıma girdiler, omzumu sıvadılar. Sonra birdenbire yakama yapıştılar. Birden her günkü hayatın deli gömleğini sırtımda düğümlenmiş buldum. Ah, iki bardak süt, sen bana neler ettin. 7 gün 42, 1 Ocak 1949. Gramofon ve yazı makinesi. İnsanoğlunun kafasında günlerce düşünülüp bize armut piş, ağzıma düş varan bu iki küçük makineyi pek severim. Kafasında ölülerin ve dirilerin güzel sesini öldürmemeyi düşünen kim olursa olsun, belki Edison'dur, kendi sesini bile vermeden ölüp gitmiştir belki. Benim sesim çatlaktır, kalsa neye yarar? Hoş sesler kalsın dünyada demiştir. Ötekisini yapıp edeni hiç bilmiyorum. Herhalde kafalı bir mühürcüydü. Esası mühüre benzemez mi yazı makinesinin? İmza çıkalı başını alıp giden mühüre. Yazı makinesi harflerin imzası gibi bir şeydir. Elinizi şöyle misine harflerin üstüne basarsınız, hiçbir lisanda kelime yapmadan harflerin imzası atılır. Radyo ile gramofonun hiç ilgisi yoktur. Gramofon başlı başına bir fikirdir. Benim kendi hesabıma radyoda hiç ihtiyacım olmadı. Gramofona gelince herkesin pek ihtiyacı yoktur ama benim vardır diyebilirim. Radyoyu sevmem de. Ayıp ama yalan gibi gelir bana Paris'teki adamın odamda konuşması. Hani odamda konmuş değil ya, konuşturur muyum gevezeyi sözün gelişi? Hem sonra radyo istasyonları kendi canı çektiklerini bana dinletiyorlar. İstemiyorum belki başkasının bana şunu bunu dinletmesini. Ben okuyacağım kitabı nasıl kendim seçersem dinleyeceğim güzel sesli kadını da ben seçmeliyim. Mektepte miyiz canım? Bana hiç olmazsa bu hakkı versinler alemde. Odamda olsun. Sevmiyorum şu radyoyu. Zorla değil ya. Ne kadar münasebetsizlikleri vardır. Komşuları rahatsız etmekten tutun da. Hele o büyük burjuva olmak hevesine ne buyurulur. Herif kasaptır. Karısı tutturur bir radyo al diye. Alamaz adamcağız. Bir gün vurur birkaç yüz lira. Mandetini dana diye tutturmaktan. Tek yeşil gözlü bir radyo ile eve döner. Akşamleyin aman Allah'ım. Nerelerden ne sesler. Hanım da böbürlenmekten dinleyemez ki. Bin türlü kötülüklerden de kullanır. Casusun biridir, edepsiz. Adımını atamazsın dünya yüzünde o da haberi olmadan. Koca bir devlet olsan bile polis otomobillerin içine mi girmemiştir? Amerikalı hırsızların otomobillerinde alıcı vericisi bile varmış diyorlar. Daha insan muhayyelisini bozar o makine. Mesela ben sanırdım ki Hindistan'da Hindistan'a göre bir musiki vardır. Yıldızlı Hint geceleri, Ganj Nehri, timsahlar, mabetler, filler, büyük gözlü, büyük memeli, şehvetli kadınlar, paryalar, bin dinin bin bir ilahisi, yılan ıslığı zehir, mücevher, inci, gözünü açmış milyonla okumuş adam, ipekler, lahur şal, hattı üstüva ormanı. Bütün bu karışıklığın, acayipliğin şiir memleketinden ince, hasta, mızmız bir musikiyi ilk defa radyoda dinledim. Yazık oldu tahayyüllerime. Gramofon radyodan tamamen ayrıdır. O arkadaştır, dosttur, mütevazıdır. Küçücük evlerinde hala gaz lambası yanan, hiç radyo görmemiş, mezarlıklara bakan bir Edirne Kapı mahallesinde hiç işitmediğim acı memleket havalarını bir akşamleyin çayırlara oturup dinlemiştim.